Ayrım 7.
Sayfa 52. Bina böyle bir anlayışa göre inşa edilmiş olduğundan güneş şimdi de sınıfı aydınlatır ve sınıfta bulunanları ısıtır. Bina geniş camlı sınıfları olacak şekilde yapılmamış olsaydı sınıfın aydınlanması ve bulunanları ısıtması olası olmazdı. Kişinin ve nesnenin geçmişlerinin tam olarak anlaşılması evrenin oluşumuna kadar geri gitmeyi ve herkesin bireysel geçmişini ayrıntılı olarak incelemeyi gerektirir. Sınıfta bulunan diğer kişileri güneşin neden ısıttığının açıklaması kişilere göre farklılık gösterir. Güneşin Ali'yi ısıtma nedeni lisedeki rehber öğretmenin söylediklerinin etkisiyle Ali özel eğitim öğretmeni olmayı istemiş olmasıdır. Sema'nın ise insanlığa önemli hizmette bulunma düşüncesini benimsemiş olmasındandır. Şeyma için ise annesinin onun özel eğitim öğretmeni olmasını istemiş olmasındandır. Sınıftaki her kişi için durum birbirinden farklıdır. Tarihsel açıklamada yanıtlar yanlış olmamasına rağmen ilişkili bağlam bilinmediğinden, farkına varılmadığından, güneşin kişileri ısıtma ve sınıfı aydınlatmasının açıklamalarında olduğu gibi tuhaf ve inanılmazdır. Güncel açıklama. Davranışların güncel açıklamasında kişinin yapısı ve belli nesnelerin özellikleri üzerinde özellikle durulmaz. Nesne ve kişilerin böyle davranmasına yol açan güçler, ilkeler üzerinde odaklanılır. Güneşin sınıftaki kişileri ısıtma ve aydınlatması, güneşin geçirgen nesnelerden geçmesi ilkesiyle açıklanır. Artık kişinin hangi toplumsal süreçlerden geçtiğiyle ilgili sosyal ve isteklerinin nedeni gibi ruh bilimsel güdülerinin bir anlamı yoktur. Güneşin sınıfı ısıtması ve aydınlatması kişilerin güdülenmelerinden bağımsızdır. Güdülenmeler ilişkisizdir. Kişilerin sınıfta bulunma güdülenmeleri ne olursa olsun güneş geçirgen nesnelerden geçerek o yeri aydınlatır ve orada bulunanları ısıtır. Artık ilke bilindiğinden durum kişilerin ve nesnelerin özgeçmişleriyle ve güdüleriyle değil ilkeyle açıklanır. İlke, ilkeye uygun her durum ve herkes için geçerlidir. Böyleyse böyle olur şeklindeki işlevsel ilişkilerden söz edilebilir. Kişi geçirgen nesnelerden yapılmış bir odada otursa güneş o odayı aydınlatır. Orada bulunanları ısıtır. Bunun istisnası yoktur. Odanın camlarının yapısı ince, kalın, aynalı olsun ya da hiç cam olmasın ya da naylondan yapılmış olsun ya da tüllü olsun ve kişi Ali Hasan ya da Emel ve özgeçmişleri ne denli farklı olursa olsun her biri ve her durum için kesin kestirimlerde bulunmak olasıdır. Olgu şimdi anlaşılmış olduğundan bina yapılmadan önce bile sınıfların aydınlanma durumu, kişilerin güneş ışığından yararlanmaları ve nesneleri aydınlatmaları kestirilebilir. Bu tür açıklama nesnelerin üzerine neden güneş ışınlarının geldiğini açıkladığı gibi neden gelmediklerini de açıklar. Bu durum nesnelerden ve geçmişlerinden bağımsız olarak gerçekleşir. Benzer durum yetersizlikten etkilenen kişiyle ilgili düşünülebilir. Çocuk topallayarak yürür. Neden topallayarak yürür? 5 yaşındayken çocuk felcinden etkilenmiştir. O dönemde çocuk felci aşıları bozuktur ve annesinin işi nedeniyle orada bulunmaktadır şeklinde yanıtlanırsa bu tarihsel açıklamadır. Çocuğun topallayarak yürümesini açıklamaya hizmet etmez. 5 yaşındayken çocuk felcinden etkilenen pek çok çocuk topallamaz. Bu durumda çocuk felcinden etkilenmiş her bir çocuk için durumun farklı olduğu belirtilebilir. Çocuk felci geçiren kişilerden bir kısmı topaldır, bir kısmı da değildir. Bu tamamen çocuğa bağlıdır. Nelere bağlıdır, ne incelenmelidir? Bu durumda çocuk felcinden etkilenen çocuklar incelenir. Çocuk felci geçiren çocukların özgeçmişlerine incelendiğinde topallayanların topallamayan çocuklardan daha zeki olduğu izlenimi çıkarsa neden topalladıklarını anlamak için hekim çocukların zekasını mı incelemelidir? Aşıların geçmişleri incelendiğinde A ülkesinden gelen aşıların bileşimleri bozuk olduğu ortaya çıkarsa A ülkesindeki ilaç sanayii mi incelenmelidir? Tarihsel açıklamada ilişkili muhtevanın farkında olunmaz. Davranışın açıklamaları tuhaf ve inanılmazlaşabilir. Güncel açıklamalara yer verildiğinde hekimin açıklaması tüm durumları açıklar. Merkezi sinir sisteminde X, Y ve Z bölgeleri zedelendiğinde bacaktaki kasları uyaran sinirler zedelenmiştir. Bu nedenle topallayarak yürür. Bu tür açıklama belli bir çocuğa özgü olmadığı gibi belli bir hastalığa da özgü değildir. Her durum için geçerlidir. Merkezi sinir sisteminde X, Y ve Z sinirlerini etkileyen her türlü zedelenme aynı davranışların oluşumuna yol açar. Aynı hastalıktan etkilenmiş çocukların neden farklı yürüdüklerini ve farklı hastalıktan etkilenmiş çocukların aynı yürümelerini anlamak olasıdır. Çocuk ilk adımını atmadan önce topallayıp topallayamayacağını sinir sisteminin incelenmesiyle kestirmek olasıdır. Hatta çocuğu doğrudan görmeden ve çocukla ilgili bir şey bilmeden de kestirimde bulunmak olasıdır. Bu davranışın kontrolü henüz mümkün değildir. Kaslarla sinirler arasındaki ilişkili bağlamın bilinmesini ortaya çıkaracak araştırmalara yönlenilir. Güncel açıklamalar araştırmacıları neye ve nereye bakacaklarını gösterir. Bu noktada hastalıklar ve çocukların sağlık durumları ilişkisizdir. Tarihsel ve güncel açıklamaların getirdikleri. Çocuk polio geçirdiyse topallar ve polio topallamaya neden olur. Çocuk poliodan geçen yıl etkilendi, şimdi ne yapılabilir? Polio geçmişte olmuştur. Geçmişte oluşmuş olayları etkilemek mümkün değildir. Ancak günümüzde oluşan etmenleri etkilemek olasıdır. O halde tarihsel açıklama yapılacaklara ışık tutmamaktadır. Çözümsüzlük sunar. Tarihsel açıklamalar bahanelere götürür. Tarihsel açıklamada inceleme günümüzden geçmişe doğrudur. Çocuk geçen yıl poliodan etkilenmiş olduğundan topallar. Çocuk felcine yol açan durum ve etmenlerin incelenmesine yol açar. Çocuğun topallamasına ve etkilerine ilişkin ve etkilerinin giderilmesine ilişkin ışık tutmaz. Güncel açıklama. Merkezi sinir sisteminde X, Y ve Z bölgeleri etkilendiğinden çocuk topallar. Açıklamanın yönü günümüzden geleceğe doğrudur. Merkezi sinir sisteminde X, Y, Z bölgeleri düzeltilebilirse tekrar kasları harekete geçirmek olasıdır şeklinde umut sunar ve araştırmaları yapılmasını önerir. Bu bölgeleri tekrar canlandırmak mümkün müdür? Sağlam kalmış diğer bölgeleri etkilenmiş kaslara bağlamak mümkün müdür? Gibi sorularla sürekli araştırmaları yönlendirir. Yapılacaklara ışık tutar. Günümüzde yetersizlikten etkilenenlerin eğitim sürecine tarihsel açıklama bulaşmıştır. Özel eğitim alanında çalışanlardan bazıları ancak güncel açıklamalara göre ve bağlamı dikkate alarak açıklamayı düşünür. Açıklamalardan çoğu adlandırma ve geçmişini inceleme şeklinde tarihsel açıklamalardır. Örneğin, çocuk konuşmuyor. Neden? 2 yaşındayken işitmesini kaybettiğinden konuşmamaktadır. Yetişkin bir kişi oldukça bağımlıdır. Neden? Doğuştan kör olduğu için bağımlıdır. Ne yazık ki kör ve işitmez kişiler böyle olur şeklindeki tarihsel açıklamalar yoğundur. İşitme ve görme engelli kişilerin gösterdikleri davranışların bahanesi işitmemesi ve görmemesidir. Tarihsel açıklamaların açıklama olmadığını görebilmek için konuşan işitme engelli ve bağımsız kör kişileri görmek yeterlidir. Güncel açıklamalara göre bedensel yetersizlikten etkilenmiş çocuklar ruhsal bir takım sorunlar yaşıyorsa bu onların geçmişiyle ilgili olmayıp o an var olan davranışla davranışlarını etkileyen ilgili güçler nedeniyledir. Bu güçler anlaşılacak olursa davranışlar kestirilebilir ve değiştirilebilir. Gözlemlere dayalı deneysel açıklamalar. Deney yöntemi bilimin temelidir. Deneye iki biçimde yer verilir. Bunlardan biri işler hipotezin test edilmesi için gözlemlerde bulunma ve deneyler yapmadır. İkinci yol ise gözlemlerden açıklayıcı kuramlar oluşturmadır. Birinci yol genel ve üretkendir. İkinci yol bilinmeyenlerden bilgi oluşturmadır. İkinci yolun güçlüğü ilişkili bağlam bilinmemesinden kaynaklanır. İlişkili bağlam bilinmediğinden araştırmacı kolayca yanlış açıklamalara yönlenir. Örneğin, ikinci yol olan gözlemlerden açıklayıcı kuramlar oluşturmayla ilgili olarak görenlere ve görmeyenlere tekrarlanarak uygulanan zeka testleriyle zekaları gözlenir. Sonra tekrarlanan gözlemlere göre zeka ile görme arasında ilişkiye bakılır ve aralarındaki bağıntının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunur. Gözlemler, körlerin küme olarak görenlerden daha düşük zeka bölümü puanı elde ettiğini gösterir. Durumu, körlerin zeka bölümleri görenlerden daha düşüktür şeklinde betimlemenin hatalı olan bir yanı yoktur. Bu gözlemlerden çoğunlukla görmezlerin görenlerden daha düşük zekaya sahip olduğu genellemesine gidilir. Körlerin görmedikleri için zekaları düşük olur genellemesine neden sonuç açıklamasına dönüştüğünde açıklama yanlış yönde yönlendirilmiş olur. Gözlemlerden kuramdaki ilkelere benzer genellemeler oluşturulduğunda ve bu genelleme ilkeymiş gibi kişilerin durumlarını kestiriminde kullanıldığında yönlendirme yanlıştır. Dahi düzeyinde olan kör kişilerin olması nedeniyle körlerin zekalarının düşük olduğu gözlemlerine bakarak körlerin kör oldukları için zeka bölümü puanlarının düşük olacağını belirtmek olası değildir. Zihin engelli olup okuyabilen zihin engelliler olduğu için yine zihin engellilerin okuyamadıklarının gözlenmesinden zihin engelli oldukları için okuyamazlar demek olası değildir. Bu açıklama aynı düzeyde zeka bölümüne sahip iki öğrenciden biri okurken diğerinin okumasını açıklamaya hizmet etmez. Kör bir çocuğun zeka bölümü onun körlüğüyle açıklanırsa aynı düzeyde kör olan öğrencinin yüksek zeka bölümünü açıklamanın yolu yoktur. Alandan verilen bu örnekler kuramdaki ilkelerden hareketle oluşturulan genellemeler gibi gözlemlerden genellemeler oluşturulmanın olası olmadığını gösterir. Günlük yaşamdaki gözlemlerden nesnenin hafifliğiyle suda yüzmesinin doğrudan bağlantılı olduğu izlenimi edinilir. Çocuk size 10 kilo ağırlığında demirden yapılma bir gemiyi gösterse ve yüzüp yüzmeyeceğini sorsa, gözlemlerinize bağlı olarak çok ağır olması nedeniyle batacağı ve sadece hafif olan şeylerin yüzeceği söylenebilir. Gemi hafif nesnelerden, tahtadan yapılmışsa yüzer, demirden yapılmışsa yüzmez. Çocuk İstanbul Boğazı'na gider, boğazdan geçen 10 bin ton ağırlığındaki gemileri gösterip bunların batmadığını belirttiğinde ne denilebilir? Görülen o ki açıklama doğru değildir. Gözlemlerden ilke oluşturma doğru değildir. Yetersizlikten etkilenenlerin davranışlarını gözleyerek onların davranışlarını açıklayacak ilkeleri geliştirmek olası değildir. Benzer şekilde farklı zamanlardaki gözlemlerle Manyas'taki evlerin bacalarına leyleklerin kurduğu yuva sayısıyla çocuk doğumu arasında tama yakın bağıntı bulunur. Bundan ne sonuç çıkarabilirsiniz? Farklı zamanlarda yapılan gözlemlerden bağıntının uzun yıllardan beri tama yakın olduğu sonucu çıkarılabilir mi? Bacalara leyleklerin yuva yapmasını engelleyerek çocuk sayısını azaltmak olası mıdır? Bağıntısal ilişkilere göre leyleklerin yuva yaptığı bacalardaki evlerde doğumların olduğu gözlenmiştir denilebilir. Ama bebek doğumlarını bacalara yuva yapan leyleklerle açıklamak olası değildir. Yangına giden araç sayısıyla oluşan hasar arasında yüksek bağıntı vardır. Hasar miktarını azaltmak için yangına giden araçların sayısını azaltmayı önerir misiniz? Bu örnekler akademik örnekler değildir ama geçmişte benzer nitelikteki gözlemlere dayalı olarak özel eğitim alanında yanlış yönlendirmeler olduğu gibi günümüzde de bazı gözlemlere dayalı bağıntı çalışmaları özel eğitim alanındaki açıklama ve uygulamaları yanlış yönlendirmektedir. 100 yıl önce Fransa'da inek sütüyle beslenen çocuklar hastalanıp ölmüş olduğu ve şarapla beslenen çocukların ise hasta olmadan yaşamış oldukları gözlenmiştir. Gözlemi açıklayan doğru kuramın olmadığı durumlarda bebekler için yiyecek olarak Fransızların şarabı övmeleri, sütü yermeleri doğaldır. Doğru kuram, ilişkili bağlam, bilindikten sonra yapılan aptalca hatalar kolayca görülür. İlişkili bağlam bilinmediğinde gözlemlerle davranışları açıklamanın tehlikesi çok açık olarak fark edilemez. Çocuk okuldan kaçarak top oynar. Çocuğun okuldan kaçmasını açıklamak için gözlemlerde bulunulur. Okul çocuğun yaşadığı evin güneyindedir. Çocuk evden güneye yürüdüğünde ve koştuğunda okuluna gider. Evden çıkıp güneye yürümediğinde ise okula gitmediği gözlenmiştir. Gözlemlerden elde edilen veriler bunlardır. Gözlemlerden hareketle çocuğa güneye doğru yürümesi öğretilirse okula gitmesi sağlanır, genellemesine gidilebilir. Tabii bu saçma görülebilir ama izleyen örneklere bakalım. Çocuk R sesi yerine Y sesini çıkarır. R sesi yerine Y seslerini nasıl çıkarttığı gözlenir. Konuşma organı olarak dilin ağızdaki konumu değiştiğinden R yerine Y'yi çıkarttığı gözlenir. Bu nedenle R sesi yerine Y sesini çıkaran çocuğa R sesini çıkarması için dilini üst dişlerinin üzerine koyup nefes vermesi ve bu hareketlerin yaptırılması önerilir. Bu önerinin mantıklı olduğu düşünülür. Yine çocuğun okuyamadığı gözlenir. Okuyamayan bu çocuğun sözcükleri ayırt edemedikleri gözlenir. Okuyabilmesi için sözcüklerin ayırt etmesi, algılaması gerekir. Çocuk sözcükleri ayırt edemediğine göre sözcükleri algılamasını sağlayacak özel düzeltme çalışmalarına kaynak odada yer verme önerilir. Bu örnekler yukarıdaki kadar aptalca tuhaf değildir ama önceki örneklerde olduğu gibi gözlemlerde bulunulmuş yani R sesini çıkaramayan çocukların R sesi yerine Y sesini çıkardıkları ve okuyamayan çocukların sözcükleri algılayamadıkları gözlenmiştir. İlişkili bağlam bilinmeden gözlemlerden ilkeler oluşturma uygulamacıları yanlış yönlendirebilir. R sesi yerine Y sesini çıkaran çocuklara R sesinin çıkarılması için dilin konumunu değiştirmeye hizmet eden konuşma sağaltımına gerek yoktur. Sadece R sesi yerine Y sesini çıkarttıklarını fark ettirmek yeterli olabilir. Yine sözcükleri ayırt edemeyen çocukları kaynak odaya götürerek kaynak odada düzeltici eğitim sağlamadan da sınıf içinde sözcükleri ayırt etmek kazandırılabilir. İki değişkenin birlikte gözlendiğinin betimi olan bağıntı ilişkisi açıklama değildir. İki değişkenin birlikte bulunduğunun betimidir. Elde edilen bağıntı ve gözlemlerden genellemeler oluşturarak yapılan açıklamalar kurama ya da ilkeye dayanmadığında anlamsızdır. Yeterli olan kuramlar, davranışların ve durumların sadece neden olduğunu değil, neden olmadığını da açıklar. Kurama dayanmadan veri toplama, gözlemde bulunma bilimin esasını oluşturmaz. Özel eğitimde kurama dayanmayan gözlem ve denemelerle elde edilen verilere dayalı sonuçlar çoktur. Ancak bu sonuç ve kanıtlara şüpheyle bakılmalıdır. Bilim adamının sadece gerçekleri raporlaştırması ve sorunla ilgili önceden kafasında bir şeyler tasarlamadan yaklaşması gerektiğine ilişkin efsane vardır. Örneğin, yetersizlikten etkilenenlerin psikolojisini incelemek isteyen açık görüşlü bilim adamı rolünü üstlenelim. Ne araştırmalıyız? Kör kişilerin kirpikleriyle el ve ayak parmaklarının duyarlılıkları arasındaki ilişki gözlenerek ölçülebilir. Daha sonra görenlerden elde edilen verilerle karşılaştırılabilir. Böyle bir çalışmayı kimse yapmamıştır. Sonuçlarının anlamlılığına ilişkin bir öngörümüz olmadığından büyük bir olasılıkla kimse de yapmayacaktır. Neden böyle bir çalışmayı kimse yapmayacaktır? Büyük bir olasılıkla bu tür ölçümlerin davranışla ilgili bildiklerimize bir katkısı yoktur. Görenlerle görmeyenlerden elde edilen veriler tamamen farklı olmuş olsa bile bir açıklama getirmediğinde sonuçların bir anlamı olmaz. Beden ölçüsü 40 olan kadın ve erkekleri, beden ölçüsü 44 olan kadın ve erkeklerin psikolojilerini incelemek olasıdır. Ama şimdiye kadar kimse bu çalışmayı yapmamıştır. Açık görüşlü olma, boş kafalı olmayla eş anlamlı değildir. Bir sorunu incelemek için o sorunla ilgili inceleyen kişilerin öngörüleri olmalıdır. Kuramlardan hareket ederek sorunları, durumları incelemelidir. Yaygın olarak belirtilen yorumlardan birisi, yetersizlikten etkilenmiş kişiler üzerine yapılmış araştırmalara çok sayıda gereksinim olduğudur. Şüphesiz bu doğrudur. Ancak ne tür araştırmaların gerekli olduğunu anlama önemlidir. Özel eğitimde ilerlemeler, verilerde düzenliliği gösteren yeterli kuramsal kavramların bulunmasına bağlıdır. Devrimsel ilerlemeler, gözlemlerden ve deneylerden değil, yeni kuramlardan kaynaklanır. Bilimle uğraşanların amacı davranışlarda ve doğada var olan düzenliliği bulmadır. Gözlemlerden hareket ederek düzenliliği bulmak olası değildir. Davranışlardaki düzenliliğe ilişkin öngörüleri test ederek düzenliliği bulmak olasıdır. Deney verileri ve gözlemler, kuramın, davranışın, durumun ve olgunun anlaşılmasına, kestirimine ve kontrolüne hizmet edip etmediğini belirtmek için yararlıdır. Kuram anlamamızı artırıyorsa açıklama olarak ele alınabilir. Herhangi bir kuramın tam olarak tüm davranışları ve uyumu açıklaması olası değildir. Bilimde doğru yanıt yeni soruları ürettiğinden çalışmaların sonu yoktur. Yeterli açıklamanın ortak özellikleri şöyledir. 1. Bireysel durumlara uygulanabilen genellemelerdir. 2. Çok az sözcükle çok büyük sayıda veri açıklanır. 3. Belirli bağlamda oluşan olaylar arasındaki gerekli ve değişmeyen ilişkiyi yansıtır. 4. Nesnenin niteliklerinden çok ilişki önem kazanır. 5. Değişiklik oluşturulacak davranışın ilişkili değişkenlerinden değiştirilecek olanın belirlenmesine yön verir. 6. Davranışın açıklaması dinamiktir, günceldir, tarihsel ve gözlem verileri şeklinde değildir. 7. İlişkili ileri araştırmalara işaret ederler. Kuramlarla açıklama. Saha kuramı. Bedensel ve yetersizlikler biyofizikseldir. Davranış, düşünce ve duygularla ilgili psikolojik olmayan biyofiziksel verilerden davranış, düşünce ve duygularla ilgili psikolojik anlamlar nasıl çıkarılır? Beden özelliklerinin çevresel etmenlerden etkilendiği önceki tartışmalardan açıkça ortaya çıkmıştır. Bedensel özelliklerden hareket edilerek davranışlar açıklandığında açıklamalar adlandırma, tarihsel açıklama ve gözlemlere dayalı genellemeler şeklinde olur. Bu tür açıklamalarla en fazla eğilim, bağıntı ya da gruplar arası anlamlı farklılıkların olduğu belirten genellemeler yapılabilir. Neden-sonuç işlevsel ilişki bildirimleri oluşturmak olası değildir. Eğilim bildiren genellemelerin her zaman pek çok istisnası vardır ve genellemelerden kesin kestirimlerde bulunulamaz. Özel eğitim alanında yapılan çalışmalar eğilim bildiren genellemeler olduğundan kesin kestirimlerde bulunmanın olanaklı olmadığı görülür. Özel eğitimciler bedensel yetersizlik ve genel olarak yetersizlikle ilgili değildir. Daha çok yetersizlikten kaynaklandığı ya da bağlantılı olduğu sanılan davranışlarla ilgilenilir. Üzerinde durulan davranış olmalıdır. Dolayısıyla davranışların incelenmesine olanak veren davranışlara gereksinim vardır. Yetersizlikten etkilenmenin davranışları nasıl etkilediğini açıklama amacıyla saha kuramının yeni psikolojik ortamlar kavramından yararlanılacaktır. Yeni psikolojik ortam kavramı Kurt Lewin tarafından formüle edilmiştir. Bedensel yetersizlikten etkilenenlere uyarlanması Barker, Wright ve Meyerson 1953 tarafından yapılmıştır. Yeni psikolojik ortam kavramı. Şekil 1'de bir kişinin yaşam alanı gösterilmiştir. Yaşam alanı eski ve yeni psikolojik ortamlardan oluşur. Kişinin her iki ortamdaki durumu şematik olarak gösterilmiştir.